Ayrım 12. Sayfa 128. Seyirci. Kahrolası hayatımızın çoğunu yalnız kalmaya çalışarak, ses geçirmeyen yatak odası duvarlarıyla, siyah camlarla ve kilitli kapılar ardında düzüşmemizin mahremliğini koruyarak geçiririz. Sevgililerimizle herkesten uzakta olmak için kilometrelerce yarışırız ve eğer cinsel isteklerimiz bizi kalabalık bir partiye veya bir restoranta götürürse, ilk tepkimiz oradan hemen çıkıp birini yapmadan önce yalnız kalmaktır. Bu gerçek ve ahlaki bir yargılayıcı olduğunda kesinlikle iyi gözükür. Ama fantazi ters yönde ilerler. Diğer insanların varlığı da söz konusudur. Ben grup seks fantazilerinden söz etmiyorum. Bunlar da vardır ama sık sık fantazideki diğer kişiler olaya karışmazlar. Aslında onların varlığı grup seks yapılacağı anlamına gelmez. Fantaziyi kuran bunun yerine diğer insanların onun altı kel kafalı garsonla ne yaptığını aslında izlemediğini belirtme yoluna gider. Seyirci sadece orada olması içindir. Neden? Belki de varlıklarıyla bir şey söylemeden bunu onayladıklarını göstermek için. Parantez içinde, düzüşmek doğaldır. Veya seyirciyi bir merak için işin içine almak. Her dakika dönüp olan biteni görebilirler. Aman tanrım şuna bak. Harry ve Isabel bunu yapıyorlar ve kocası yan odada. Parantez aç. Alternatif olarak seyircinin şaşkınlığı da heyecan verir. Harry ve Isabel kabullenilemez pozisyondalar veya ikinci bir adam ya da köpek yer alabilir. Ne olursa olsun konular fanteziyi heyecanlı hale getirir ve seyirci bunu keşfettiğinde bu sıkıcı olur. Parantez kapa. Sayfa 129. Görülme ihtimali, izlenme, keşfedilme seyircinin varoluşundan daha heyecan vericidir. Tenha, parantez içinde öyle görünen, bir sahilin ılık güneş ışıkları altında düzüşen çiftler, duyulacak mesafede ama görüş alanının dışında kalan bir seyircinin varlığının onlara daha fazla heyecan verdiğini ve daha iyi bir düzüş sağladığını söylüyorlar. Ya da onlar yalan söylüyor. Ama bütün fantazi seyircileri pasif değildir. Bazen fantazicinin hikayesine ortak olurlar. Bazı yaratıcı kadınlar seyircilerine aktif, paylaşımcı bir rol verirler. Onları bağırtırlar. Oh ve ah ve o şanslı bayan sadece düzüşmenin Sarah Bernhardt'ı olmaz. Aynı zamanda da hem kendi performansını hem de seyircininkini kontrol etmelidir. Onun kritiği ve birini diğerine karşı kullanması sayesinde seyirci, fantezinin performansını sağlamlaştırıyor. Bu da gerçek düzüşmenin gelgitini arttırıyor. Karışık değil mi? Aşağıdaki Carolyn'in fantezisini okuyun. Yalnız o, Kalkuta'nın okuyucularına ne olduğuna dair gazete raporlarını hatırlamayı unutmayın. Seyircinin onlara verdiği heyecana o kadar çok bağlanmışlardı ki evde seyircisiz seks yapamaz duruma gelmişlerdi. Sayfa 130. Carolyn. Carolyn ile Londra'da ortak arkadaşlarımızın bulunduğu bir partide tanıştık. O genç bir aktrist. Doğrusu onda tiyatrodaki şöhretin yol açtığı bir kötülük veya kendini koruma dürtüsü olarak gördüğüm, kendini her şeye dahil etme narsistliğine rastlamadım. Sonuçta o çok çabuk hit olmuş, Batı'nın sonunda oynadığını söylese de onun ismini duymamış olmama şaşırmadım. Çoğunlukla İtalya hakkında konuştuk ve bana evlilik fikrini denemek için sevgilisiyle kasabada geçirdiği 6 ayı açık açık anlattı. Bunun tam tersini yapmaya karar vermişler. Benim Roma'daki yıllarımı dinlemeye bayıldı ve özellikle de evlilik üzerine fikirlerime. Birkaç gece sonra Caroline'in ismini Shaftesbury Caddesi'ndeki tiyatro posterinde gördüm ve özellikle o gece için bir bilet aldım. Onun için ayrılmış rol, bütün geceyi sahnede tamamen çıplak geçirmesi idi ve sahne ilk olarak ara için kapandıktan sonra onu fırtınalı bir sahne daha bekliyordu. Çünkü sahnenin en önünde, tam ortada, cinsel ilişkiyi sergileyecekti. Parantez aç, çok cesurca tahrik ediyor. Parantez kapa. Seyirciler ona bayıldılar. Bu kadar mahrem bir rolü sahnede canlandırabilen bir kızın, özel hayatı hakkında konuşurken bu derece suskun oluşu beni çok meraklandırdı. Sonra sahne arkasında buluştuk ve bir grup halinde yemeğe çıktık. O sıralarda da kitabımın konusu belirginleşmeye başlamıştı ve bana kitabıma katılmaktan hoşlanacağını söyledi. Onun fantazisi alışılmış bir fantazi değildi. Söylediğine göre belki bunu ilginç bulabilirim. Gördüğüm o aşk sahnesini oynamaya başladığımdan beri, -6 ay oldu, evde veya başka bir yerde sevişirken hep seyircinin orada olduğunu hissetmeye ihtiyaç duyuyorum. Öyle olduğunu varsayıyorum. En azından var olduklarını. Her gece o heyecanla bir sürü insanın karşısına çıkmak beni çok etkiledi. İlk başlarda kendime bunun da başka bir rol olduğunu söylüyordum. Tiyatroda birçok duyguyu bir arada oynamak zorundasındır ve o anın duygusunu kendinde hissedebilmenin de belli bir yöntemi vardır. Ama daha önce de söylediğim gibi, başlangıçta kişiliğimle kendi arama bir mesafe koymak istedim. Bütün o insanların önünde sevişmek. Sayfa 131. Ama yapamadım. Role alıştıkça içindeyken kendimi daha rahat hissetmeye başladım. Korku ile o dakikayı beklemek yerine artık o anın gelmesi için can atıyorum. Göğüs uçlarım dikleşip ereksiyon oluyor. Bu çok şaşırtıcı ve baştan çıkarıcı bir duygu. Çok hoşlandığım bir şey. Gittikçe daha dar bluzlar giymeye başladım. Daha transparan. Çünkü böylece seyirci benim heyecanımı, aşağıya ya da yukarıda göğüslerime vuran heyecanı açıkça görebiliyor. Kendim için seyircilerin heyecanına ihtiyacım var. Bu, onlar ve benim aramda hazırlanmış bir suç ortaklığı, cinsel bir suç ortaklığı. Öyle ki benim becerimi arttırıyor ve de oyunu oynama isteğimi. Sessizlik ve o sahne sırasında tiyatrodaki tansiyon kendini evde de gösteriyor. Onlardan bana, benden onlara. Ve gecenin oyunu sonunda, beni alkışladıklarında ve perde kapanıp açıldığında, alkışlarıyla beni çağırdıklarında, alkışlarının sadece bir aktris olduğum için değil, oynayanın ben olduğum için yükseldiğini hissediyorum. Aynı zamanda da bir kadını alkışlıyorlar. Rol yapmak çoğunlukla insanı kendinden koparır ve kim olduğunu unutursun. Ama bu rolde seyircinin alkışı, onaylayışı, nasılsa aktristi benliğiyle birleştiriyor ve benim içimdeki özel benlikle bütünleştiriyor. Şimdi özel olarak aşk yaptığımda bazen bunun nedenini düşünüyorum. Of! Özendirici bir şey değil ve çok sıkıcı. Ve bir endişe hissi söz konusu. Gerçekten iyi yapıp yapmadığıma emin olamıyorum. Görüyorsunuz, adamın ne dediğinin önemi yok. Sayfa 132. Bu oyundan önce fantazilere ihtiyacım yoktu. 6 ay önce size söyleyebileceğim tek şey buydu. Şimdi fark ediyorum ki geçmişte kafamın bir yerinde ben sevişirken hep beni izleyen birisi vardı. Bu kendimle oyundaki kişi arasındaki ayrım, aslında sevişirken ve seyreden ben arasında seyircinin izleme rolü ve gösterdiğim efor için beni alkışlaması sayesinde oluşuyor. Bunun bana verdiği tatmini kelimelerle anlatmam imkansız. Bu sahneyi seyirci olmadan ilk yapışımı hatırlıyorum. Provalar doğal olarak özeldi ve O konuda bir profesyonel olarak oldukça sakin ve klinik olabildim. Ama açılış gecesinde çok gergin ve endişeliydim. Çünkü onların beni yeterince iyi bulmamasından korkuyordum veya kendileri heyecanlanmayarak beni onaylamayacaklarmış gibi geliyordu. Sahneyi çok saçma bulacaklarını ve benim onun içinde olmamı garipseyeceklerini düşünüyordum. Ama alkışladıklarında, "Şimdi seyirciye ihtiyacım var. Onlarsız hiç heyecan duyamıyorum. Sevdiğim adamla birlikteyken bile onun oyundaki aktör olduğunu düşleyebilmek için onun yüzünü çeviriyorum. Komik olan da o aktörden hoşlanmıyorum bile. Belki de bu her şeyi benim için daha heyecanlı hale getiriyor. Bilemiyorum. Bunu hiç gerçekten çözemedim. Ama bence bunun sebebi aktörün arkasındaki seyirci. Seyirci onu benimle seviştiği için, beni de ona bunu her şekilde yapmasına izin verdiğim için alkışlıyor. Benim kendi heyecanım büyüdükçe, alkış gittikçe daha fazla artıyor. Parantez içinde kayıt edilmiş söyleşi. Sayfa 133. Melanie. Ben 25 yaşındayım ve 4 yıldır mutlu bir evlilik yaşıyorum. En erken cinsel hatıralarım 3 yaşlarında başladı. Annemleri beni yatağıma yatırdıktan sonra elbiselerimi çıkardığımı hatırlıyorum. Çıplak kalmaya bayılırdım. Sonra onları da yeniden giyerdim. Bütün hatırlayabildiğim çıplak vücudumun bana verdiği heyecan. Mastürbasyon sırasındaki fantazilerim genellikle eski erkek arkadaşlarımla ilgili. Onların hiçbiriyle ilişkiye girmedim ama mastürbasyon yaparken bunun nasıl olacağını düşünüyorum. Fantazi sırasında genelde kocam beni izliyor. Hiçbir şey yapmıyor, sadece orada duruyor. Kocamla sevişirken kurduğum fantazilerse çok farklı. Çoğunlukla düşüncelerim yaptıklarımızla ilgili. Bazen de kafamda bizi yatak odasından çıkarıp sessiz bir sahile taşıyorum. Tamamıyla çıplak, etrafımızda yeşil çimlerle açık bir alanda uzanmışız. Bizi sık sık ıssız bir sahilde çıplak düşünüyorum. Çıplaklık fikri ikimizin de dışarıda çıplak olmamız beni çok heyecanlandırıyor. Kocama fantazilerimi anlatmayı hiç istemiyorum. Yatak odamızın mahremliğinden çıplak olarak dışarı çıkmamızın heyecanını, sanırım onlar hakkında konuşmak onların etkisini azaltır. Parantez içinde mektup. Celeste. Celeste, sevimli parlak suratlı, kırmızı yanaklı, 30'larında bir sarışın. Charlie ile tanıştığında adliye sekreteriydi ve işini çok seviyordu. Ama evlendiklerinde Charlie ondan işini bırakmasını istediğinde hiç huzursuzluk duymadan işini bıraktı. 12 yıldır evliler. Şimdi ise rahat bir banliyö evinde oturuyorlar ve iki çocukları var. Celeste, kadınların organizasyonunda ve aynı zamanda yerel PTT'de memur olarak çalışıyor. Sayfa 134. Seks hayatının çok tatminkar olduğunu söylüyor. Hala olur olmaz zamanlarda seks yapmaya bayılıyoruz. Mesela çoktan bir partiye geç kalmışken veya oturma odası salonunda, mutfak masasında ve benzeri yerlerde hazırlıksız bir şekilde. Tabii ki çocuklar futbol maçındayken ya da erkekler izci toplantısına gittiklerinde fırsat bulduğumuzda hemen hemen haftanın her günü seks yapıyoruz. Hatta Charlie çok yorgunken bile geldikten sonra üzerimde ve içimde uyuyakalıyor. Fakat geçen gün çok değişik bir şey oldu. Charlie eve erken gelmişti ve çocuklar eve dönmeden önce biraz zamanımız olduğunu düşünerek salonda sevişmeye başlamıştık. Aniden yan komşumuz beklemediğimiz bir anda geliverdi. Charlie onu içeri almadan önce üzerime eteğimi geçirecek zamanım oldu. 5-10 dakika içeride durdu ama o burada bulunduğu sürece bir şeylerin olduğunu hissediyordum. Bu çocuğun bir türlü yerinde duramadığı dikkatimi çekti ve aniden benimle konuşurken pantolonunun önündeki büyük kabarıklığı fark ettim. O gider gitmez donumu giymeyi unuttuğumu anladım. Konuşmamız sırasında kısa eteğim hemen hemen havadaydı ve adam beni tamamıyla görebiliyordu. 5 dakika boyunca korkunç derecede utandım. Yerin dibine girdim. Sonra şoku atlattım ve bu garip heyecan hissine kapıldım. Bunu düşündükçe daha da heyecanlandım. Komşumu kremalı kraker kadar heyecanlı bulmama rağmen. Sayfa 135. O gece yatağa girmemizi zar zor bekledim. Bu yaşadığım en heyecanlı olayı Charlie'ye beni tahrik edenin ne olduğunu anlatana dek uyuyamadım. Bunun onu kızdıracağını sanmıştım. Tıpkı bunun beni de kızdıracağını sandığım gibi. Ama diğer bir adamın beni izlemesi fikri Charlie'yi çok tahrik etti. Bir sigara yaktı ve yeniden üzerime çıktı. O birden fazla kez yaptığımız gecelerdeki gibi hazır olma anını beklemedi. Gelmeden önce içinde birkaç saniye kalmadı. Bu bir patlama gibiydi. Bu sanki bütün seks hayatımızı yeni bir boyuta götürdü. Şimdilerde yatakta olduğumuzda bu düşünce bizim için bir gereklilik oldu. Charlie'nin kulağıma bir şeyler fısıldaması yerine, parantez aç, bu onu heyecanlandırmıyordu. Bunlar onun için alışılmış sözlerden fazlası değildi ama bunların beni heyecanlandırdığını biliyordu. Parantez kapa. Jinekologların sahip olduğu o bacakları havaya kaldıran ve böylece iyice içini gösteren koltuklardan birinde yatarken düşünüyorum. Ama bu koltuk bir stadyumun içinde, bir ringte duruyor. Bir platformla yükseltilmiş durumda. Binlerce adam 30-60 pound ödeyip bilet almış ve yer göstericiler daha iyi bir manzara için dürbün satıyorlar. Charlie'ye koltuğun yavaş yavaş döndüğünü, parlak ışıkların beni aydınlattığını ve adamların kendilerini öne arkaya ittiklerini, koltuklarında sıçradıklarını, bu korkunç kalabalığın bunu görmenin müthiş heyecanını yaşadığını, binlerce adamın daire şeklinde etrafında beni daha iyi görebilmek ve düzebilmek, o apaçık gördükleri ıslak kırmızı dudakların içine girebilmek için uğraştıklarını anlatıyorum. Orada yattığım tüm süre içerisinde asla hareket etmiyorum. Sadece bir kez ellerim aşağıya indirip parmaklarımın ucuyla dudaklarımı açıyorum. Böylece içimdeki sıvının parladığını görebiliyorlar. Ardından bazı adamlar kremlenmeye ve kendilerininkini kaldırmaya başlıyorlar. Binlerce ereksiyon içime girebilmek için çığlıklar atıyor. Sayfa 136. Bu sırada Charlie'nin sahne arkasında, soyunma odasında sıcak bir yatakta beni beklediğini biliyorum ve buna 1-2 dakika var. Yer göstericiler koltuğu indirip önlerindeki kapıyı kilitleyecek, böylece dışarı çıkacaklar. Charlie ayakta durmuş, ereksiyonu korkunç derecede büyümüş, derisi gerilmiş, damarlarının morluğunu dahi görebiliyorum. Esas garip olan benimle hiç konuşmaması ve de hiç gülümsememesi. Yüzünde bir ifadesizlik var. Hareketsiz, düz bir suratla, tıpkı ben platformdayken etrafımdaki tüm adamlar çığlık atarken benim yüzümdeki sabit ifade gibi. Benim koltuktan kalkmamı bile beklemiyor. Bir kelime etmeden beni kendine çekiyor, bacaklarımın arasında ayakta duruyor ve bazen bu noktada kendimi bir ameliyat masasında gibi görüyorum. Öyle bir masa ki beni düşmemem için ayak bileklerimden bağlamışlar. O beni kendine çekerken o sertliğin sadece dudaklarımın ucuna değişini hissediyorum. Hala gülümsemiyor. Hala bir kelime bile etmiyor. Hiçbir zevk alma belirtisi ya da heyecan göstermiyor ama gerildiğimi hissediyorum. Mide kaslarım geriliyor. Çünkü cinsel bir patlama veya cinsel bir saldırı bekliyormuşum gibi. Ama mide kaslarım içimde gerçekten de katlanıyor o his. orgazmdan önceki sessiz saniye ve vajinal kaslarına neredeyse kramp giriyormuş gibi hissettiğim an, tam o patlamanın getirdiğini hissediyorum. Sonunda üzengilerden kurtuluyorum ve bacaklarımı onun etrafına doluyorum. O sırada mide kaslarım da rahatlamaya başlıyor, rahatlıyor. Zevkin büyük acı gibi yaşadığı histen sonra. Rahatlama üstüne rahatlama, rahatlama üstüne rahatlama. Bazen bu fantaziyi ağlayarak bitiriyorum. Sadece yaşadığım zevk ve mutluluktan dolayı, anlıyor musunuz? Kendilerini trenlerde veya büyük sahillerde veya başka yerlerde teşhir eden erkekleri duymuşsunuzdur. Kadınların da benim hissettiğim bu gizli teşhircilik duygusunun taşıyıp taşımadıklarını çok merak ediyorum. Parantez içinde söyleşi.